Ayrım 5. Tokatlı Yetvaat'ın Anıları. Andres Herne'nin sayfa 60. 3. 1918'de imzalanan mütarekenin silahsızlanma ne anlama geldiğini anlamak için yaşım uygun değildi. Çok gençtim ama bunun 1920 Sèvres, Trade de Sèvres anlaşmasına kapı açmak için yapıldığı bir tür giriş. Bence herkes tarafından biliniyordu. Türkiye'nin imzaladığı en korkunç anlaşmadır. Zaten bu nedenle Mustafa Kemal, batılılaşma yönünde yapacağı atılım ve uygulamalara Türklerin karşı çıkamayacaklarından emindi. Bu açıdan hiçbir kaygı duymuyordu. Ayrıca bu girişimlerin ülkeyi gelecekte güçlü de batı devletlerinin himayesine hazırlayacağını da hissediyordu. Bu paragrafta kullanılan protektorat, protektora sözcüğü kullanılmıştır. Kelimenin sözlük anlamı güçlü bir devletin zayıf bir devlet korumasına alınmasıdır. Aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkanların kaybı, yenik çıkanlar oranla doğal ki azdı. Ancak savaştan tamamen yenik, mağlup çıkanların da geri zekalılar ve barbarlar olduğu böylece çok iyi anlaşıldı. Benim ailem öyle kalabalıktı ki kıyılmara karşın hala yok edilememişti. 1918 yılının Temmuz ayında büyükannem henüz 48 yaşındayken öldü. Daha önce sözünü ettiğim ve yaşamı borçlu olduğum doktor eniştem ise büyük olasılıkla çevresinde onu kıskananlar tarafından öldürüldü. Teyzem savaş dulu olmuştu. O benim Tokat'ta yaşayan yegane akrabamdı. Daha sonra Paris'e gitti ve 1975'te orada öldü. Yine 1918 yılının Ekim ayında ben, kız kardeşim ve küçük kuzinlerimden biriyle birlikte bizi Sinop'la Amasya arasında Marsiben adlı Amerikan Koleji'ne yerleştirdiler. Amcalarımdan Levon İstanbul'da yaşıyordu. Bilindiği gibi Türkler orada yaşayan Ermenileri bağışlamış. Daha doğrusu elit sınıfı oluşturan bu toplumu öldürmeyi ve sürgüne göndermeyi sınırlamıştı. Amcam bu koşullarda restoranını elinde tutabilmişti. İşte oradan gelen para ile bizim Marsiban Koleji masraflarımız ödeniyordu. Savaş ve açlık yıllarından sonra bu kolejde abartılı biçimde besleniyordum. Yapılan doktor kontrolünde 11 yaşında olmama karşın vücut ölçülerimin 7 yaşındaki bir çocuğa eşdeğer olduğu saptanmıştı. Birkaç ay sonra arayı kapatmıştım. Yalnız aort borumda meydana gelen bir anomalik ortaya çıktı. Gelişme bozukluğuna dayanan bu olgu ne yazık ki ağır olmasa da sık sık boğuluyormuşum hissine kapılmama neden oluyordu. Aslında sağlığım yerindeydi. Demir gibiydim. Zaten öyle olmasaydı sayısız tehlikeli gün ve zorlukları nasıl yenebilirdim? Aslında bana göre sağlıktan da önemli başka bir şey vardı. Bilgisizdim. Hiçbir şey bilmiyordum ve yüksek eğitim alacak kapasitem de yoktu. 1918'den 1920'ye kadar kolejde okuduğum 2 yıl boyunca hemen hiçbir şey öğrenmemiştim. Genellikle yaptığım şey sporla, özellikle de futbolla uğraşmak ya da hastanede yatmaktı. Bilemediğim ya da anlayamadığım nedenlerden Mustafa Kemal Marsiban Koleji'ni kapattı. Ben de Tokat'ta bulunan Cemaran adlı Ermeni okuluna geri döndüm. Tabii eğitim seviyesinin çok düşük olduğunu söylemeliyim. Aslında kalın kafalı değildim. Hayır, aksine ama öyle çok acı ve üzüntü yaşamıştım ki düzgün eğitim alacak zaman olmadığı gibi ben de eğitimime verecek güç de kalmamıştı. Cahil kalmak sonsuza kadar taşıyacağım aşağılık duygusunu edinmeme neden oldu. Bu duygunun ileride bana yararı oldu. Şöyle ki büyüme çağında çalışmadığım kadar çalıştım. Yani genç bir erkek olduğumda öküz gibi çalıştım. Aşağılık duygusu beni sanki işe, çalışmaya teşvik etmişti. Doğal ki Tokat gibi olanakları son derece sınırlı dar bir şehirde yaşamayı kabul etsek de bu yaşam tarzının bize hiçbir açılım kazandıramayacağının da farkındaydık. Yani gelecek yoktu. Bu konuda bize öncülük edip İstanbul'a gitmeye karar veren doktor eniştemin karısı yani teyzem olmuştur. Dış dünyaya açılmak böyle başladı. Üstelik o sıralar şehir Fransız işgalinde olduğundan ölüm, öldürülme korkusu da yoktu. Ben 15 yaşındaydım. İşte teyzemin 1922 yılında aldığı bu köktenci, radikal kararla birlikte tüm yaşantım değişecek, çok zor zamanlar ve deneyimlerden sonra bir Fransız vatandaşı olabilecektim. Önce Amasya'ya gittik, sonra Samsun Limanı'na vardık ve Anadolu adlı yük gemisiyle Karadeniz kıyısından İstanbul'a gitmek üzere yola çıktık. Bu deniz yolculuğu birkaç gün sürdü. Yolculuk sırasında fark etmediğim bir olay var. Teyzem beni yer yokluğunu öne sürerek evlatlığı ile bir kız çocuğunu evlat ettiğini daha önce yazmıştım. Aynı kamerada yatırdı. Louisa adlı bu kız benden 5 yaş büyüktü. Sonuçta aynı yatakta yattık ama ben ikimizin arasına hep bir yastık yerleştiriyordum. Yani aramızda hiçbir şey geçmedi ve teyzem bu durumdan hiç hoşnut olmadı. İstanbul'a, Konstantinopla vardığımızda yetkililer gemiden inmemize izin vermedi. Ama Türkiye'de rüşvet her zaman yöneticileri dize getirmiştir. Biz de o sayede kaptanın da yardımıyla Üsküdar yani Asya yakasına geçebildik. Tokat'tan beynime çizilmiş en son görüntülerden biri, sultanı alt etmek için Mustafa Kemal'in yanında çarpışan, Yunanları kovarken büyük yararlılıklar gösteren ama daha sonra yine Mustafa Kemal'le arası bozulunca asılan ünlü Topal Osman'ın cansız gövdesidir. Bunları hatırıma getirmek bile istemem. Midemi bulandırıyor ve asla yeniden yaşamak da istemem. İstanbul'a gelişimizden az sonra teyzemin neden beni kızının kollarına atmak istediğini anladım. Eniştemden bir nafaka elde edebilmek için kızıyla evlenseydim, yalnızlığını öne sürerek bunu elde edebilecekti. Düşlediği gerçekleşemedi. Üsküdar'a geçebilmek için Boğaz'dan bir gemiye bindik. Üsküdar'da amcanların evine vardığımızda karısı bizi büyük bir iştenlik ve tatlılıkla karşıladı. Birkaç gün sonra amcam bana ne olmak istediğimi sordu. Ben ise lafın nereye gideceğini hesaplamadan ona zengin olup olmadığını sorma gafletinde bulundum. Çok kızdı. Parasının, mirasının peşinde olduğumu düşünerek 3 gün boyunca bana surat astı. Neyse karısı araya girdi. Ben de amcama parasını sorma nedenimi açıklayabildim. Onun parası, mirası beni hiç ilgilendirmiyordu. Benim anlamak istediğim, eğer mimarlık eğitimi almak istersem beni maddi olarak destekleyecek gücünün olup olmadığını anlamaktı. Dayım mimardı, ben de mimar olmak istiyordum. Amcam söylediklerimin yarısına bile inanmadı ve bana en kısa yoldan bir şeyler öğrenip işe girerek hayatımı kazanmaya başlamamı önerdi. Yeniden okula kaydoldum. Bu kez İstanbul Esayan Lisesi'ne. Burada 1922'den 1924'e kadar 2 yıl okudum. Okul Pera'daydı, Beyoğlu, yani Avrupa yakasında. Yatılı bölümü ve hastanesi de bulunan bina Taksim'e çok yakındı. 500 kadar öğrenci vardı. Sınıfın en yaşlı öğrencisi bendim. Yani oldukça geri kalmıştım. 15 yaşındaydım. Sınıf arkadaşlarım ise ancak 11 yaşındaydılar. Ayrıca inanılmaz derecede bilgisizdim. Bana 9x9 kaç eder diye sorduklarında 99 diye yanıtlıyordum. Türkiye'nin başkentini sorduklarında ise cevabım Tokat oluyordu. Beni 3. sınıfa aldılar. Hiç kaybedecek zamanım yoktu. 18'ime geldiğinde liseden mezun olmam gerekiyordu. Elimde bir okul diploması olması da şarttı tabii. Okul müdürü beni çağırıp okumaya çok isteklisin, sıkı çalışırsan başarabilirsin dedi. Beni kolumdan tutup 5. sınıfa soktu. Yıl sonunda yapılacak sınavda başarı gösterirsen seni son sınıfa yani 6.'ya alırım diye de söz verdi. Çılgınlar gibi çalıştım ve yıl sonunda 6. sınıfa girmeye hak kazandım. 6. sınıfta aynı hızla ve istekle çalışmayı sürdürdüm ve okuldan biricilikle mezun oldum. Müdür beni özellikle kutladı ve diğerlerini örnek olarak gösterdi. O zamanki fizik hocam bana cebir, matematik ve muhasebe konularından oluşturarak yazdığı kitabını armağan etti. Günde 20 saat çalışıyordum. Bitirme sınavlarından sonra neredeyse 2 ay boyunca uyudum. Öyle yorulmuştum ki. Derslerin çoğu Ermenice veriliyordu. Türkçe dersinin öğretmeni de başta bir Ermeniydi ama daha sonra yerine bir Türk öğretmen atandı. Derslerde öğretmeni dinlemiyor, sürekli şamata yapıyorduk. Sanki adamın derslerine lütfen katılıyorduk, tenezzül etmiyorduk. Eski öğretmenimiz bizleri uyarmıştı. Dersleri dinliyormuş gibi davranın, aksi takdirde okul kapanma tehlikesiyle karşı karşıya diye. Hepimiz çok iyi Türkçe bildiğimiz için öğretmenimizin sorularını kolaylıkla yanıtlıyorduk. Giderek öğretmen de bize karşı çok sempatik davranmaya başladı. 1964 yılında 55 yaşındayken İstanbul'a gittim. Aklıma eski okulum Esayan'ı ziyaret etmek geldi. Kesme taştan inşa edilmiş olan binaya hiç dokunulmamıştı. Giriş basamakları azıcık aşınmıştı o kadar. İçeri girdim ve o günlerde okulun müdürüsü Bayan Kalusyan'ı kendime tanıttım. Okul hala bir Ermeni okuluydu. Müdür hanım İngilizce öğretmenimin sağ olduğundan söz etti. Bayan Kalusyan'la uzun uzun sohbet ettik. Günlerden cumaydı. Kalusyan bana salı günü saat 6'da tekrar okula gelmemi söyledi. Kitabın çevirmeni Anais Martin'in fark ettiği bir yanlış. Kitabın asıl yazarı Yetvard Kederyan, belleğine yenik düşerek, anılarını ileri yaşta yazdığı için olsa gerek, İstanbul Taksim'deki Esayan Lisesi'ni Kalus Gülbenkyan ailesine mal etmiştir. Oysa ben Anais Martin, kızlı kadın Magaryan, Esayan torunuyum. Bu okul binası babaannemin babası mimar Krikor Esayan ve amcası Krikor'un kardeşi demir tüccarı Harutyun Esayan tarafından inşa edilerek Ermeni milletine armağan edilmiştir. Okulun içinde hastane değil kilise vardır. Surp Harutyun adlı kilisede vasiyet gereği cenaze kaldırılamaz. Yalnızca düğün ve vaftiz törenleri yapılır. Gülbenkian ailesiyle akrabalığım vardır. Babaannemin amcasının kızı Nivart, zengin bir bankacı olan Kaus Gülbenkian ile evlenip Fransa'ya giderek Paris'e yerleşmiştir. Baba Gülbenkian Efendi'nin İstanbul'da birçok okul binası inşa ettirdiği bilinmektedir. Cuma günü söz verdiğim saatte okuldaydım. Müdür hanım benim için bir sürpriz hazırlamıştı. İngilizce ve kimya öğretmenlerim karşımdaydı. Zil çaldı, beni 40 yıl önceki sınıfıma soktular. Sınıf kapısının üst yarısındaki cam bile yerli yerinde duruyordu. O zamanki sırama oturdum. Etrafımda benim gibi ilk gençlik yıllarını geride bırakmış, sayıları 20'yi bulan insan oturuyordu. Ne hoş. Bu insanların 19 tanesi benim eski sınıf arkadaşlarımdı. Rastlantıya bakın, müdüre hanım Erivan'da yaşayan bir arkadaşıma haber göndermiş, bir diğeri ise New York'ta yaşıyormuş, üçüncü bir arkadaşı ise Marsilya'da ve o gün eski okulumuzda bir araya geliyoruz. Dördüncü de tabii bendim, Fransa'da yaşayan. Geri kalan 15'i hiç Türkiye'den ayrılmamışlardı. Onlar benden daha gençti ama ben sanki yanlarında onlardan daha gençmişim gibi duruyordum. Neden acaba? Onlardan biri şöyle dedi. Burada sabah uyandığında akşama sağ kalır mısın belli değildir. Yediğimiz ekmeğin bizim olmadığını hatırlatırlar durmadan. Sanki kazancımız bize lütfediliyormuş gibidir. Yaşantımız ise dar alanlara, fasit bir daire gibi sıkıştırılmıştır. Bu sözleri söyleyen benden 4 yaş küçüktü. Bu insanların çoğu ticaretle uğraşıyordu. Bir iki kişi de zamanlar İstanbul'un en ünlü oteli olan Park Oteli'nin ortaklarındandı. 1924'te Esayan'dan mezun olduğumda istersen başarılı olabileceğimi kendi kendime kanıtlamıştım. Geleceğim için köklü kararlar almam gerekiyordu. Kolay bir meslek seçmek istemiyordum. Ayrıca yaşam boyu yapabileceğim, yani uzun vadeli bir uğraş olmalıydı. Bu kararları 2 ay boyunca teyzem ve eniştemle terapiya yaz saatiyle geçirirken almıştım. Elmas rastçısı ve uzmanı olmak istiyordum. Bu meslek daha Esayan'da öğrenciyken beni çekiyordu. Enişteme kararımı açıkladığımda çok şaşırdı ve neden bu mesleği öğrenmek istediğimi sordu. Sanırım çalışırken kullanılan o pırıl pırıl taşlar beni çekmişti. Yani malzeme çok iç açıcıydı. Beyaz bir taşı muntazaman tıraşlayıp ondan binlerce ışık saçan güzel bir parça elde etmek çok keyifli olacaktı kuşkusuz. Seçtiğim meslek çok çok zor bir işti. Öyle ki fazla rekabet olacağını sanmıyordum. Zaten kararım kesindi ve zorluk olsa bile gözümü korkutmuyordu. Yalnız çalışırken çok dikkat ve işle bütünleşmeyi gerektiren bir meslekti. Elmasın pürüzlerini gidermek, yontmak ve parlatmak için değirmen taşını oturttuğunuzda taşı kırmamak, zedelememek için aşırı dikkat gerekir. Şimdilik herhangi bir şekilde yatırım yapmak gereksizdi. Önemli olan öncelikle mesleği öğrenmekti. Yani elması yontmak. Kendi kanatlarımla uçabilmek ve bu nazik mesleği öğrenmek yıllarımı alacaktı. Musevilerin büyük çoğunluğunun elmas işini seçmesi bence rastlantı değil. Bana gelince bu meslek sayesinde kadınla ilgisini çekeceğimi düşünüyordum. Diğer yandan zengin ve uygar insanlarla ilişki kurabilecektim. Bu düşüncenin içinde bir kısım ham hayaller olduğunu biliyorum ama ömrümün sonlarına yaklaştığım şu günlerde aldığım kararın çok da yanlış olduğunu düşünmüyorum. Esayan okulunda geçirdiğim zaman kuşkusuz kayıp değildi benim için. Aksine orada biraz İngilizce ve Fransızca öğrendim. Türkçe konuşmasını biliyor ama yazamıyordum. Onu da yerleştirerek mükemmelleştirdim. Ermeni ve Türk tarihini, coğrafyayı, fiziği hep okulda öğrendim. Hocalarımız çok sevimliydiler. Okul disiplini ise çok sert değildi. Okul paralıydı ama yoksul çocuklar burslu okuyabiliyordu. Yemekler iyiliksever şahıslar tarafından gönderilirdi. Özetle okulumda mutluydum. Okuldan ayrıldıktan sonra işler pek öyle kolay yürümedi. İlk başta kapalı çarşıda bir kuyumcunun yanına çırak olarak girdim ama burada mesleğe ait hiçbir şey öğrenemedim. Ayrıca çarşının pisliğinden nefret ediyor, içindeki kötü kokulara da dayanamıyordum. Bu dev pazarda, Grand Bazar, pek çok Ermeni esnaf vardı. 1924 yılının Ekim ayında elmas kuyumcusu Saatçıyan ve ortağı Gevrey'in dükkanına çırak oldum. Kuzenim Garbis bir yılı aşkın zamandır onların yanında çalışıyordu. Patronum beni, önce kuzeninin bildiklerini öğren, daha sonra bakacağız diyerek beni kuzenime teslim etti. Ne hata. Kuzenimin benden nefret ettiğini ve alçakların onurlu insanlara yaptıkları kötülükleri bana yapacağını çok sonraları öğrenecektim. İlk bana şöyle dedi. Beni izle öğrenirsin. Çok bildik bir Türk atasözü vardır. Bakmakla öğrenilseydi köpekler kasap olurdu. Atölyeye girişimin üzerinden 1,5 yıl geçmesine karşın hiçbir şey öğrenememiştim. Patronlarım benim yeteneksiz, kalın kafalı olduğuma karar verip beni sadece ayak işlerine koşturmaya başladılar. Ne safmışım. Sonunda patrona çıkıştım tabii. O da beni kapıya koydu. Oradan ayrıldığıma azıcık pişmandım. Çünkü her şeye karşın bu arada bir yüzlü düz pembe elmasları, Diamond Rose yontmayı öğrenmiştim. Bu taş saf değildir. Azıcık karışıktır ama düzeltmek, şekil vermek daha kolaydır ve pırlanta gibi parlar. Bu arada Tokat'taki mal varlığımızın tümüne el konduğunu, haddedildiğini biliyorduk. Hiç kimse ilgilenmiyordu. Ben bu tür işlerle uğraşmak için hem çok gençtim hem de çok kötü anılarla ayrıldığım Tokat'a geri dönmek ya da ömrümü orada tüketmek gibi bir arzum asla yoktu. Çaresiz kaldık ve sonunda aslında çok değerli olan mallarımızı, her şeyimizi 2000 altın liraya bir Türk'e sattık. Doğrusunu isterseniz doğduğum yerle tek bağımı koparttığım için sevinçliydim. Satıştan elde edilen parayı teyzem aldı. 1926 yılında daha 19 yaşında bile değildim ama Paris'e gitme kararı vermiştim. Şark Ekspresi'ne bindim. Orient Express. Brüksel'de iki oğluyla son derece sade bir yaşam süren Diruhi Hagopian adlı halamın yanına gittim. Halamın oğullarının adları Aram ve Vahram'dır. Oraya vardığım günün ertesi halam beni pazara götürdü. Bir bakkal manav dükkanının önüne geldiğimizde pamuk gibi yumuşak elyafların içinde kırmızı meyveler gözüme ilişti. Halamdan bir tane yemek, tadına bakmak için izin istedim. Adını sordum, çilek. Bir tane ağzıma attım, inanılmaz güzel bir şeydi. Hemen bir tane daha istedim ve arkası geldi. Bir sürü çileği bir defada yedim. Halam alışverişini aniden yarıda kesti, eve döndük. Hemen mutfağa girdi ve bize börek yapmak için hazırlığa başladı. Daha sonra öğrendiğime göre meğer ben o gün bilmeden halamın parasını çilekler ve oburluğum nedeniyle boş yere harcamasına neden olmuşum. Brüksel'de 1,5 ay kaldım. Tabii bu arada elmas tıraş ustalarının ve elmas ikinci el satışlarının yapıldığı en büyük yer olan Anvers'e gitmeyi ihmal etmedim. Aslında oralarda bir iş bulmak niyetindeydim. Ancak emekçilerin çalışma koşullarını görünce moralim bozuldu. Sanki tepelerinde eli sopalı gardiyanlar varmış gibi duyumsadım. Bütün hafta pazar da dahil olmak üzere çalışıyorlardı. Öğle tatili yoktu, yemek olarak ancak birer sandviç atıştırabilecek zaman bulabiliyorlardı. Aralarında konuşmak yasaktı. Tuvalete gitmek için ise izin almaları gerekiyordu. Günde ortalama 10 saat çalışıyorlardı. Yani tam bir tutsaklık. İşçilerin giysileri sokak serserileri gibiydi, dökülüyordu. Ayakkabı yerine de tahta takunyalar giyiyorlardı, sabot. İşin ilginç yanı, bu işçilerin çoğu köylüydü ve nasıl beceriyorlardı bilemiyorum ama boş zamanlarında da tarlalarla uğraşıyorlardı. Ücretler ise tam bir felaketti. İstanbul'a geri dönmem söz konusu değildi. Çünkü teyzem ve eniştem benim yüzümden durmadan kavga ediyorlardı. Nedeni benim bir öksüz olmam ve delikanlı olmama karşın hala eskiden kalma kötü izler taşımamdı. Evdeki her tür olayın sorumlusu bendim. Yıllar sonra karım, canımın istediği şeyi gidip mutfaktan almaya çekindiğimi görünce çok şaşırmıştı. Bu benim ergenlik çağımdan kalma dedim. Mutfağa bir lokma ekmek almaya gittiğimde bile azarlanırdım. İstanbul'da daha önce çalıştığım atölyeye dönüp yeniden çalışmayı da aklımdan geçirdim ama kuzenim Garbis'in bana duyduğu kıskançlık sonucu nasıl tüm bildiklerini bana öğreteceğini bir başka çırağı anlattığını anımsadıkça zaten sonunda da bu çırakla dövüşmüştük. Bildiğiniz gibi ben çok güçlü bir tip olduğum için o çırağı bileği makinesinin taşına devirip yaralamıştım. Tabii bu olay benim oradan atılmama neden olmuştu. Birkaç yıl sonra dövdüğüm adamla Fransa'da Lafayette Caddesi'nde karşılaştım. Gırtlağına sarılacağıma onu hasretle kucakladım. İkimiz de olayı unutmuştuk. Ayrıca her ikimiz de Garbis'in kıskançlık sonucu bizi birbirimize karşı kışkırttığını biliyorduk. Bir zaman sonra bu çırak Brezilya'ya gitti. Bir daha da ondan hiç haber almadım. 5. ayrımın sonu, sayfa 70.